Kaf Dağı'ndan yeryüzüne. Masallar, destanlar.
Sevgili dinleyiciler, Kaf Dağı'ndan yeryüzüne masallar, destanlar programına hoş geldiniz. Hem yetişkinleri hem de çocukları büyülü bir yolculuğa davet ediyoruz. Yapımcılığını Zeynep Yıldırım'ın üstlendiği programda masal anlatıcısı Mehtap İnan'ın sesinden Kuşlar, Kedi ve Pürteleş Hanım adlı masalı dinliyoruz.
Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, diyarlardan bir diyarda, ormanlardan bir ormanda, üç bilge kuş yaşarmış. Bu kuşların birbirinden farkı, bir tanesi çok iyi kalpliymiş. Diğeri bilginin de sahibiymiş ve diğeri çok kibirliymiş. Kibirli olan bütün kuşların da başı, onların şahıymış. Bu üç bilge kuş ormanın üç farklı yerinde yaşarlarmış. İyi kalpli olanla bilginin sahibi olan çok sık görüşürmüş ama diğer kibirli olan sadece istediğinde onlarla görüşürmüş. Bu ormanın bir düzeni, bu düzeni sağlayan bir sürü de görevlisi varmış. Ve bu ormana bir de insanoğlu gelirmiş. Bu avcılık yaparmış, kuş avlarmış. Birer tuzak olan kafeslerini teker teker ağaçların dallarına asarak bütün ormana gizli bir korku salarmış. Kuşlar kendileri bir araya geldiklerinde hep onun bu halinden bahsederlermiş. Bu avcıda da hiç akıl yok. Bizim gibi akıllı kuşlar nasıl yakalansın bu tuzaklara? Ama işte çok iyi de bilsek bazen gaflete düşeriz. Kuşlar da böyle olmuş. Bilginin sahibi olan kuş birdenbire tuzağa yakalanmış ve kafesin kapısı kapanmış. Akşama kadar ötmüş, yardım istemiş, cik cik demiş, çığlık atmış ama yok, nafile. Nihayet akşamüstü avcı çıka gelmiş. Bakmış ki kafesinde bir kuş var, sevinmiş, böbürlenmiş. İşte demiş, akşama karnımı doyuracağım. Can korkusu birdenbire kuşu dile getirmiş. Ey avcı demiş, ben konuşabiliyorum seninle. Ben insanca bilirim, sen kuşça bilmesen de. Avcı şaşırmış kalmış tabii. Kuş devam etmiş konuşmaya. Beni avladın ama ne yapacaksın beni? Yiyeceğim demiş avcı. Karnımı doyuracağım. Sen ki avcı, koskoca buğday tarlalarını yedin, doymadın. Geyikleri yedin, tavşanları yedin, doymadın. Bir sürü ekmek yaptılar, yemek yedin, doymadın. Beni yiyince mi doyacaksın? Etme, eyleme, salıver gideyim. Hem eğer beni salarsan, ben de sana tam 3 tane öğüt veririm. Bu öğütler ömrün oldukça senin işine yarar. Deyince avcının dikkatini çekmiş tabii bu. Pekala demiş. Seni yemekten vazgeçtim. Ama öğütleri alırım ha. Tamam demiş kuş, tamam. Ama bir şartım var. Bu öğütlerin ilkini kafesi açıp beni çıkardığında avucunda vereceğim. İkinci öğüdü omzunda vereceğim ve üçüncü öğüdü şu karşıdaki ağacın dalında vereceğim. Pekala demiş avcı, istediğin bu olsun. Kafesin kapağını yavaşça açmış, demirden kafesin içerisinden çıkarmış kuşu avucuna. Kuş önce bir silkelenip tüylerini havalandırmış, sonra da iyi dinle beni avcı demiş. Öyle gözünün görmediği, aklının almadığı her şeye kim söylerse söylesin, inanma. Avcı demiş, öğüt bu muydu? Evet demiş, öğüt buydu. İyi de demiş, zaten ben bunu biliyordum. Pekala, o zaman ikinci öğüdü vereyim demiş kuş ve avcının omzuna konmuş. Ne olursa olsun, elden kaçırdığın şeyler için, kaybettiğin şeyler için üzülme. Bu mu demiş öğüt avcı yine? Evet demiş kuş, bu. İyi de ben bunu zaten biliyordum demiş avcı. O zaman üçüncü öğüdü vereceğim deyip ağacın dalına çıkmış. Hadi demiş, bekliyorum, ver öğüdü. Kuş birden gülmeye başlamış. Avcı sormuş tabii. Neden gülüyorsun? Neden mi gülüyorum? Avcı, o kadar büyük bir fırsatı kaçırdın ki. Benim içimde devasa bir elmas vardı. Ve sen beni elinden kaçırarak bu elmasa asla kavuşamayacaksın. Bu sözleri duyunca avcı ellerini dizine vurup bağırıp çağırmaya başlamış. Ben ne ettim, ben ne yaptım, kendi elimle yaptım. Avcı o kadar çok üzülmüş, o kadar çok gözyaşı dökmüş ki işin doğrusu kuş neredeyse acımış ona. Avcı gözyaşlarını ve burnunu silerek, pekala, söyle bana, söyle, üçüncü öğüt nedir? Kuş gülmeye devam etmiş. İlahi avcı demiş, sana üçüncü öğüdü veremem ki, ilk iki öğüdümü tutmadın çünkü. Nasıl olur demiş avcı. Söylediğin şeyleri dinledim. Dinledin ama öğüdümü tutmadın. Sana dedim ki, öyle aklının almadığı, gözünle görmediğin hiçbir şeye kim söylerse söylesin inanma. Ama sen ne yaptın? Benim etim ne, budum ne? Minnacık bir gövdem var zaten. Büsbüyük bir elmas benim içime nasıl sığsın? Avcı kafasını kaşımış. Doğru ya, gerçekten de bu nasıl olabilir ki diye düşünürken kuş devam etmiş. Hem sana demedim mi kaybettiğin ve elden kaçırdığın şeyler için üzülme diye. Ben ağacın dalına geldiğimde ve sana bunları söylediğimde sen ah ettin, vah ettin, dünya kadar gözyaşı döktün. Yazık değil mi gözlerine? O yüzden sen üçüncü öğüdümü hak etmiyorsun deyip neşe içerisinde kanatlarını çırpıp oradan uzaklaşmış. O gide dursun, diğer iyilik dolu kuş da ormanın diğer bir köşesinde avcının yine tuzağına yakalanmış. O da kafeste beklemiş. Nihayet avcı o tarafa geldiğinde onu görmüş. Vay demiş, bir kuş daha. Kuş, ne olursun beni serbest bırak dediğinde avcı keyiflenmiş. Vay, bu da konuşuyor. Sen de kardeşin gibi akıllı mısın, söyle bakalım demiş. Minik kuş, evet demiş, akıllıyım. Çıkar beni ne olursun. Yok demiş. O hataya bu avcı bir kez düşer. Bir daha düşmez. Şimdi seni alacağım ve oğluma götüreceğim. Oğlum işin doğrusu biraz tembel bir çocuktur. Ama akıllı bir kuş ona yardımcı olabilir. Böylece kafesi eline alıp doğru evine gitmiş. Ormanın derinliklerinden geçip evlerine vardıklarında kapıyı oğlu açmış. Elindeki kafeste kuşu görünce görür görmez o kuşu çok sevmiş çocuk. Çocuğun dersleri gerçekten de kötüymüş. İyi kalpli kuş bu çocukla konuşmaya, dost olmaya ve ona bir şeyler öğretmeye karar vermiş. Getir bakalım defterini demiş. Çocuk defterini getirmiş. Aç bakalım demiş yine. Defteri açmış çocuk önüne ve kuş bütün yanlışları yemeye başlamış. Bir yanlış, iki yanlış, üç yanlış, beş yanlış, on yanlış, 15 yanlış. Defter tertemiz olmuş. Öyle ki çocuk ertesi gün okula gittiği zaman öğretmeni ona bir aferin vermiş. Hızla ilerlemeye başlamış çocuk. Ama sıra arkadaşı çok kıskanmış onu. Keşke demiş, ben de senin kadar çalışkan olsaydım. İşte o zaman minik çocuk arkadaşıyla paylaşmış sırrını. Benim demiş bir kuşum var, yanlış kuşu. Eve gittiğimde defterimi koyuyorum önüne ve o bütün yanlışları temizliyor. Peki demiş, benim defterimin yanlışlarını da temizler mi? Elbette. Hadi bugün bize gidelim. Böylece çocuğu da alıp doğru evlerine gitmişler. Defterler açılmış ve yanlış kuşu bütün yanlışları toplamış defterden. İkisi de artık çalışkan çocuklar safındalarmış. Okula gittiklerinde öğretmenleri ikisine de aferin demiş. Sınıftaki diğer çocuklar bunları merak ettiğinden yavaş yavaş bu duyulmaya başlamış. Ve çocuk tüm sınıftaki arkadaşlarını evine çağırmış. Defterler açılmış, kuş kafesten çıkarılmış ve yanlış kuşu yem ye dediklerinde yanlış kuşu teker teker bütün yemleri yemeye başlamış. Sayfaların arkası kesilmiyormuş. Bir yanlış, iki yanlış, bir defter, iki defter, üç defter, 39 defter. Birdenbire kuşun gözleri dönmeye başlamış. Çocuk anlamış kuşuna bir şey olduğunu. Yeter artık durun, durun, yemesin, bu yanlışları yemesin dediyse de arkadaşları dinlememişler. Hadi ye, bu defterdeki yanlışları da ye deyip önüne defterleri sürdükçe yanlış kuşu var gücüyle devam etmeye çalışmış ama bir yere kadarmış her şey. Ve birden yere düşmüş. Onun düştüğünü görünce çocuk bütün arkadaşlarını kovmuş. Kuşu almış ellerine, hafifçe okşamış başını, gözlerini açmış kuş. Senin için ne yapabilirim söyle bana demiş çocuk. Mutfağa gidip annenin yaptığı keki bir bardak sütle içebilirsin. Ve giderken şu camı açık bırakabilirsin. Geldiğinde beni bulamayacaksın ama lütfen üzülme olur mu? Derslerine daha çok çalışmalısın. Ve her gün tekrar yapmalısın. Hepsi bu. Emin ol, sadece hepsi bu. Çocuk kuşun dediklerini yapmış. Mutfağa giderken kapıyı örtmüş ve pencerenin camını açık bırakmış. Yanlış kuşu toparlanmaya çalışmış. İyi kalpli yanlış kuşu pencereden bir ağaç dalına kadar zor atmış kendisini. Sonra var gücüyle ötmeye başlamış. Ormandaki bilge kuş kardeşi hemen imdadına yetişmiş onun. Almış getirmiş onu ormana. Ama karnındaki yanlışları çıkarması gerekiyormuş. O yüzden bir ağaçtan yavaşça itmiş onu. Yere pat diye düşmesiyle birlikte ne kadar yanlış varsa yığılmış toprağa. İki kardeş toprağa gömmüşler yanlışları. Ve ormanda neşe içerisinde birkaç tur atıp evlerine gitmişler. Ormanın diğer köşesinde yaşayan o kibirli kuşsa, ben bütün kuşların kralıyım. Ben ne istersem o olur. Ben ne dersem onu yapmalılar. Dedikçe ona dal kavukluk eden minik kuşlar kendi aralarında sürekli onu pohpohluyorlarmış. Ah demişler sayın kralımız, size bir saray lazım. Hepimiz tüylerimizden birer tane verirsek eğer, size muhteşem bir saray yapabiliriz. Kibirli kuşun pek hoşuna gitmiş bu. Pekala demiş, herkes tüyünü teleğini döksün ortaya. Bütün kuşlar teker teker tüylerini yolmaya başlamışlar. Yolup bir yığın yapmışlar ormanda. Herkes tüyünden teleğinden verdi mi? Bir saray yapabilecek miyiz gerçekten? Serçeler bağırmışlar. Sadece bilge kuş ve onun kardeşi, o iyi kuş vermedi. Vermedi tüylerini. O kadar kızmış ki, kuşların şahı emir vermiş. Gidip getirin bana ikisini de. Diğer kuşlar hemen bulmuşlar tabii. Getirmişler iki kuşu da karşısına. Kralların şahının, padişahının. Neden demiş tüyünüzü teleğinizi vermediniz? Benim gibi bir krala layık mı görmediniz? İki kuş birbirine bakmış ve aynı anda cevap vermişler. Kralım, eğer bir saray yapacaksanız, bunu tabii ki kuş tüyüyle yapmayacaksınız herhalde. Elbette kuş tüyüyle yapacağım diye inat etmiş kuşların şahı. İki kuş kardeş yardım istemişler rüzgardan. Öyle bir es, öyle bir es ki görsün, anlasın. Kuş tüyünden saray mı olurmuş? Nerede var, nerede yok. Bir rüzgar esmeye başlamış. Rüzgar o kadar güçlüymüş, o kadar kuvvetliymiş ki var kuvvetiyle yerden bütün tüyleri almış, katmış önüne götürmüş. Bu kadar dayanıksız bir saray olur mu? Olsa da bir krala, bir padişaha uygun olur mu? Kibirli padişah ikna olmuş. Ama kendisinin de o saygınlığı sarsılmış. Kuşlar kendilerine kibirli bir baş değil de bilge bir baş seçmeyi tercih etmişler. İki kuş kardeşleri onun yerine getirmişler. O da kanatlarını açmış, çok uzaklara gitmiş. Bir kediyle arkadaşlık yapmaya başlamış. Kedi bir masalcının kedisiymiş. Masallar anlatarak sahibini arıyormuş. Ve anlattığı masallardan bir tanesi, işin doğrusu, kibirli kuşa çok dokunmuş. Memleketin birinde çok meşgul, harıl harıl çalışan, işi başından aşkın, sinekleri kovalamaya bile vakti olmayan bir kadın yaşarmış. Kadının adı Pürtelaşmış. Kadının kafasının içinde 40 tilki dolaşır, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmez, sözleri birbirine ulaşmazmış. Ne otururmuş, ne uzanırmış. Her dakika bir işle meşgulmüş. Koşturmakla geçiyormuş tüm zamanı. Pürtelaş kadın bir gün bunu dert edinmiş kendine. Ben neden hiç elimi ayağımı uzatıp şöyle güneşe doğru bir kahve içmiyorum ki? İşini gücünü kenara bırakmış, kahveyi koymuş ocağa. Sonra başında beklerken şu ütüyü halledeyim bari demiş. O ütüyü yaparken kahve taşmış, ocak batmış. Köpüğü de gitmiş, telvesi de. Yalnız bırakılmayı sevmeyen bakır cezve güzel bir ders vermiş Pürtelaş Hanım'a. Pürtelaş kadın evinin yanık kahve kokusuyla dolmasına ve işinin bir kat daha artmasına çok sinirlenmiş. Neyime demiş benim kahve, neyime? En iyisi ben bir çay demleyeyim kendime. Etrafı toparlamış, demliği ocağa koymuş, altını da yakmış. Bir beklemiş, iki beklemiş. Yok, su kaynamıyor. Anneannem derdi bana, kızım tencereye bakarsan su hiç kaynamaz. Haklıymış. Bari su kaynayıncaya kadar ben de şu banyomu temizleyeyim. Hem banyonun odunu bitmiştir. Biraz da odun kesip getireyim. Önce banyoya gitmiş, sağını solunu temizlemiş, odunun yerini ayarlamış, sonra çıkmış, birkaç tane odun kesmeye başlamış. Ama bu sırada çay onu bekler mi? Çayın suyu bitmiş, demliğin dibi tutmuş. Kaynaya kaynaya çekilen su, Pürtelaş Hanım'ın çaydanlığını mahvetmiş. Öyle serzenişte bulunmuş ki Pürtelaş Hanım, kahve içmek, çay içmek benim neyime? Deyip kendi kendisine kızınca önce cezve dile gelmiş. Pürtelaş Hanım, kahve içmek istiyorsan başında duracaksın. Başka hiçbir şey yapmadan köpüğün kabarışını seyredeceksin. Su kaynadığında köpük yanardağların lavları gibi yükselince cezveyi de ocaktan alacaksın. Porselen fincana koyacaksın. Bırakır da gidersen gelir bunlar da senin başına. Çaydanlık da eksik kalır mı? Girmiş hemen lafa. Pürtelaş Hanım, suyun fokurdamasını sana haber vermesini bekleyecek, gözünü çaydanlığı tek gözünden ayırmayacaksın. Buhar çıktı mı ibrikten altını kısıp çayı demleyeceksin. Aklın fikrin başka yerde olursa gönül koyar su sana. Kuruyup gider işte böyle. Pürtelaş kadın neler olduğunu anlamamış önce. Aklını yitirdiğini düşünmüş ama konuşan gerçekten cezve ve demlikmiş. Önce evi terk etmiş, ormana doğru hızla koşmuş. Sonra da ağaçların bittiği yerde başlayan gölün kenarına oturmuş. Bakmış öyle suya. Kurbağalar susmuş. Ağaçlar susmuş. Böcekler susmuş. Rüzgar susmuş. Sanki hepsi konuşma orucundaymış. Pürtelaş kadın suya yansıyan suretinde korkunç bir telaş görmüş. Sudaki aksi de konuşmuş onunla. Durursan düşmezsin. Sessiz olursan dilsiz kalmazsın. Karanlıkta kör olmazsın. Bilakis durursan düşünürsün, sessiz kalırsan duyarsın, karanlıkta renkleri daha güçlü hissedersin. O günden sonra Pürtelaş Hanım zamanını bölmeyi öğrenmiş. Birazını dinlenmeye, birazını çalışmaya. Artık hayatın tadını çıkarıyormuş yavaş yavaş. Kibirli kuş da işte o kediden bu masalı öğrenmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı kim yazdı, kim yazdı diye soran kibirli kuşa. Diğeri benim sahibim deyip Beyza Akyüz'ün adını bize veren kediye. Diğerini de sizinle benim aramda pay ettim. Şifa ola. Söyledik, dinledik. Bir tamam ister, bir kara duman. Kaf Dağı yeryüzü arası. Şimdi herkesin telaşsız, acelesiz, akıllıca, bilgice, iyilikle ve kibirden uzak kendi hayatını yaşamasının tam sırası.
Kaf Dağı'ndan yeryüzüne. Masallar, destanlar.